Herkese esenlik olsun. Beraber Rabbi yüceltmek ve bir aile olarak, Rabbin çocukları olarak bir araya gelmek gerçekten çok değerli. Ve buraya da aslında bir amaç için geliyoruz, değil mi? Yani o amaç nedir? Yani hayatımızın en önemli amacı Tanrı'yı yüceltmek. Ve bunun için yaşıyoruz. Ve bu yaşamda da Tanrı'nın yüceliği için yaşıyoruz. Ve buraya da Tanrı'yı yüceltmek için geliyoruz. Fakat bazen hayatlarımızda Tanrı'yı izlerken her şey yolunda gitmeyebiliyor. Bazen hayatlarımızda fırtınalar olabiliyor. Değil mi? Sorunlar olabiliyor. Böyle toz pembe bir yaşam olmuyor. Ama bugünkü bakacağımız ayetlerde yani her ne olursa olsun, hayatlarımızda her ne sorun olursa olsun Tanrı'nın her şekilde planlarının yerine geldiğini göreceğiz. Öncelikle birlikte ayetlere bakalım. Filipililer 1, 12-30'a. Müjdenin yayılması. Kardeşler, şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil, herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rab'be güvenerek Tanrı'nın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. Gerçi kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kimi ise iyi niyetle duyuruyor. Sonuncular müjdeyi savunmaya atandığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar. Ötekilerse Mesih'i temiz yürekle değil, bencil tutkularla duyuruyorlar. Böylece tutukluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. Ama ne önemi var? İster art niyetle, ister içtenlikle olsun, her durumda Mesih duyurulmuş oluyor. Buna seviniyorum, sevineceğim de. Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum. Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de Mesih'in her zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır. Hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih ile birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi. Ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilirsiniz. Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki gelip sizi görsem de, gelmesem de sizinle ilgili haberleri, tek bir ruhta dimdik durduğunuzu, müjdede açıklanan inanç uğruna, tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir. Kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Bu da Tanrı'nın işidir. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekme ayrıcalığı da verildi. Amin. Yani güçlü bir bölüm. Gerçekten cesaret verici bir bölüm. Yani bu bölümde Paulus sıkıntılar çekiyor. Ama yani ilginç olacak ama sevinç dolu bir mektup. Paulus seviniyor. Ve burada da müjdeye bizi teşvik ediyor. Evet, bazen yaşamlarımızda müjdenin önemini unutabiliyoruz. Pazar kiliseye gelebiliriz. İşte çarşamba kadınlar toplantısına gelebiliriz. İşte perşembe duaya gelebiliriz. Cuma gençliğe gelebiliriz. Bunlar güzel şeyler, önemli şeyler. Ama müjdeyi bazen unutabiliyoruz. Müjdenin önemini unutabiliyoruz. Biraz düşünelim yani müjdeyi duyuruyor muyuz? Müjdeyi yaşıyor muyuz? Paulus bu mektubu Roma'da ev hapsindeyken yazıyor. Ve Filipi Kilisesi Paulus'un Roma'da kurduğu, pardon, Filipi'de yani Avrupa'da kurduğu ilk kilisedir. Ve Filipi şehrine baktığımızda kültürel olarak Roma'ya çok bağlıydı. Ve aynı şekilde işte putperest bir ortama sahipti. Doğal olarak bu yüzden oradaki imanlılar hep zulüm altındaydı, baskı altındaydı. Ve oradaki imanlıların cesarete ve teşviğe ihtiyaçları vardı. Ve Paulus da bu yüzden bu mektubu yazmaktadır. Ve Filipililer 1:12-14'te şöyle diyor: "Kardeşler, şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rab'be güvenerek Tanrı'nın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar." Yani Paulus'u düşünelim. Paulus hapiste. Yani zincirler altında ve idam edilmeyi bekliyor. Fakat Tanrı bunu iyilik için kullanacaktı. Ve müjde her şekilde yayılmaya devam edecekti. Şeytan Paulus'u durdurabileceğini sandı ama müjdeyi hiçbir şekilde durduramazsınız. Ve Paulus başına gelen olaylarda şey demiyor, ah başıma neler geldi, işte müjde uğruna şunları çekiyorum demiyor, dert yanmıyor. Ve hapiste olması tam tersine fayda sağladığını söylüyor. Ve içinde bulunduğu koşullardan hiçbir zaman Paulus şikayet etmedi. Çünkü hapishanede yazdığında onlara verdiği mesaj, Mesih ile olan ilişkisinden kaynaklanan bir sevinçti aslında. Ve Paulus'un imanı hiçbir zaman yenilmezdi. İdam edilse bile görevi tamamlanacak ve Mesih yüceltilecekti. Ve Paulus tamamıyla Tanrı'nın amacına teslim olmuştu. Yaşam ya da ölüm onun için bir şey fark etmiyordu yani. Yani Paulus'un Roma'da olması hiçbir zaman boşuna değildi ve Tanrı bunu bir amaç için kullandı kardeşler. Ve Tanrı, Paulus her zaman mutluydu, sevinçliydi ve imanları da her zaman sevinmeye çağırdı. Paulus için gerçek sevinç, içinde bulunduğu koşullara rağmen mevcuttu. Ve biz Hristiyanların, aslında bizim sevincimiz dışarıya bağlı değil kardeşler, koşullara bağlı değil. Acı ve zulüm gibi her türlü zorlu koşullar içerisinde bile bizler her zaman sevinç bulabiliriz. Ve şunu da karıştırmayalım, yani sevinç ve mutluluğu karıştırmayalım. Mesela mutluluk nedir? İşte ev alırsın mutlu olursun, işte araba alırsın mutlu olursun, yeni bir şey alırsın mutlu olursun, anlık şeylerdir. Ama sevinç çok farklı bir şeydir. Sevinç en derinden gelen şeydir ve bizim verebileceğimiz karardır aslında. Ve burada birçoğumuz İslami bir geçmişten geliyor. Ve eminim ki birçoğumuz ilk iman ettiğinden bugüne kadar ailesinden baskı gördü. Hem duygusal, belki de fiziksel baskılar gördü. Ve ben de aynı şekilde. 8 yıldır tüm ailem, tüm bağları kopardı benimle iman ettiğimden bugüne kadar. Ve sadece biz değil, bu ülkede ya da dünyanın neresine giderseniz gidin, birçok Hristiyan zulüm ve baskı altında kardeşler. Ama biliyoruz ki bu sıkıntılar boşuna değil. Tanrı yaşadığımız her bir acıyı, her bir sıkıntıyı müjde uğruna, yani kendi amacında kullanıyor kardeşler. Çektiğimiz her sıkıntı, çektiğimiz her zorluk, Mesih'teki başka kardeşlere cesaret ve umut olabiliyor. Ve bizim hikayelerimiz aslında başkalarının imanını güçlendirebiliyor. 2. Korintliler 1:5-7'de şöyle diyor: "Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih sayesinde büyük teselli de buluyoruz. Sıkıntı çekiyorsak bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Teselli buluyorsak bu, bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir. Size ilişkin umudumuz sarsılmaz. Çünkü acılarımıza olduğu gibi tesellimize de ortak olduğunuzu biliyoruz." Bu bize şunu hatırlatmalı. Hayatımızda bizi zorlayan her ne varsa, aile sorunları, sağlık sorunları ya da ekonomik sorunlar, her ne varsa bu Tanrı'nın elinde müjdenin yayılması için kullanılabilir. Eğer biz bu zorluklarda sadık kalırsak, Tanrı'ya sadık bir şekilde kalırsak, bizim sadakatimiz başka kardeşlere cesaret olabiliyor. Aynı Paulus'ta olduğu gibi. Filipililer 1:15-18'de şöyle diyor: "Gerçi kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kimi ise iyi niyetle duyuruyor. Sonuncular müjdeyi savunmaya atandığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar. Ötekilerse Mesih'i temiz yürekle değil, bencil tutkularla duyuruyorlar. Böylece tutukluluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. Ama ne önemi var? İster art niyetle, ister içtenlikle olsun, her durumda Mesih duyurulmuş oluyor. Buna seviniyorum, sevineceğim de." Kimileri kıskançlıkla duyuruyor diyor. Kimden bahsediyor Paulus? Yani imanlardan bahsetmiyor. Yani imansızlardan bahsetmiyor, imanlardan bahsediyor. Ve buraya baktığımızda aslında şey görebiliyoruz, yani orada Paulus'u kıskananlar vardı. Belki Paulus'un başarısını kıskananlar vardı. Ama Paulus ne diyor, ne önemi var diyor. Bunu Korintliler mektubundan da görebiliyoruz. Korintlilerde işte kimileri ben Paulusçuyum, kimileri Apollosçuyum, kimileri Kefasçıyım diyordu. Belki bizim kilisemizde de olabilir. İşte kimileri ben Ramazancıyım, kimileri ben özgürcüyüm diyebilir. Eğer Paulus kendi mevkisini, yani kendini düşünseydi, belki yani ağrına gidebilirdi, yani gururuna gidebilirdi, yani gururunu incitebilirdi. Ama Paulus ne diyor? Yani hiçbir önemi yok diyor. Çünkü Paulus kendisini değil, Mesih'i sadece düşünüyordu. Ve tek derdi müjdenin duyurulmasıydı. Ve şunu unutmayalım. Müjde verenden çok, haberciden çok müjdenin kendisi güçlüdür kardeşler. Kendisi, önemli olan müjdenin kendisidir. Çünkü hepimiz kusurluyuz. Pastörler de kusurlu, elçiler de kusurlu. Dünyadaki herkes kusurlu. Ama tek kusursuz olan şey, o da müjdenin kendisidir. Ve Rab açık şekilde söylüyor ki, ağzımdan çıkan söz asla bana boşa dönmeyecek diyor. O yüzden inanalım, yani güvenelim müjdenin gücüne. 21. ayette Paulus aslında yaşamını özetliyor. "Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır." diyor. Paulus ölmekten korkmuyor. Çünkü kimin yanına gideceğini çok iyi biliyordu. Hatta bazen ölümü bile arzuluyor. Çünkü Paulus için ölüm kurtuluştu aslında. Tüm sıkıntıları sona erecekti. Filipililer 1:22-26'da şöyle diyor Paulus: "Hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi. Ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilirsiniz." Bu dünyadan ayrılmak Paulus için bir kurtuluştu, değil mi? Çünkü bizim için aslında ölüm Tanrı'yla buluşmaktır. Tanrı'ya kavuşmaktır. İsa ne demişti öğrencilerine? "Gidiyorum ve sizin için yer hazırlamaya gidiyorum. Ve bir gün geleceğim ve sizi tekrar alacağım yanıma." Ama bu dünyada da fırsatlarımızın olduğunu bilmeliyiz kardeşler. Mesela cennette olmayacak fırsatlarımız var bu dünyada. Nedir bunlardan birisi? Müjdedir. Yani cennette kurtulmuş insana "İsa senin için öldü" demeyeceğiz. Yani bu dünyada müjde önemlidir kardeşler. Ve bu dünyada bu fırsatımızı kullanalım. Bu yüzden Paulus aynı zamanda hem bu dünyadaki hizmetini düşünüyor, hem de kardeşlerinin aslında imanını da düşünüyordu. Kardeşlerinin ruhsal durumunu da düşünüyordu. ve onların gelişimi için aslında bir arzu duyuyordu. Ve kardeşleri için yaşamak istiyor. Diğer imanlar için yaşamak istiyor. Ve bu bizi de düşündürmeli. Biz sadece kendimiz için mi yaşıyoruz? Yani bu iman konusu da olabilir. Sadece kendi imanımız için mi yaşıyoruz? Sadece kendim mi önemliyiz? Yoksa kardeşimin iman durumu beni ilgilendiriyor mu? Kardeşimin iman durumu gerçekten bizde sıkıntı yaratıyor mu? Kardeşim eğer düşmüşse bu bizde acı vermeli kardeşler. Ve onu ayağa kaldırmalıyız. Filipiller 1:27-30'da diyor ki, ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki gelip sizi görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri, tek bir ruhta dimdik durduğunuzu, müjdede açıklanan inanç uğruna, tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir. Kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Bu da Tanrı'nın işidir. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekme ayrıcalığı da verildi. Yaşamlarımızın müjdeye layık bir yaşam olması gerekiyor. Ve cesaretli ve aynı zamanda tek bir ruhta olmalıyız. Sadece bireysel değil, bir topluluk halinde kardeşler, tek olmalıyız. Ve yaşantılarımız topluluk olarak aslında İsa'yı yansıtmalı. Eğer sıkıntılar karşısında, zorluklar karşısında kilise olarak dimdik, birlikte olabilirsek, her koşulda sevinç ve umutlarımızı korursak ve bu durum dışarıdaki çevreye aslında bir tanıklık olacak. Ve son ayette de Mesih uğruna acı çekmenin bir ayrıcalık olduğunu söylüyor. İlginç değil mi? Yani Paulus acı çekmeyi bir lütuf olarak görüyor. Çünkü Mesih uğruna çekilen sıkıntı anlamsız değildir kardeşler. Mesih uğruna eğer bir sıkıntı çekiyorsak bu boşuna değildir. Ve güçlü bir tanıklıktır ve Tanrı'ya onur getirir. Peki bizler yaşamlarımızda zorluklar karşısında ne tepki veriyoruz? Şikayet mi ediyoruz? Bunlar başıma neden mi geldi diyoruz? Ya da Tanrı'ya yaklaşmakta bizleri engelleyen hayatlarımızda zincirler var mı? Ve müjdenin öneminin farkında mıyız en önemlisi? Kardeşler, bu dünyada müjde bizim en büyük amaçlarımızdan birisidir. Ve bildiğiniz gibi Paulus'un amacı asla kendisini duyurmak değildi. Ya da Paulus bir meslek olsun diye yapmadı bunu. Paulus İsa için yaşadı, İsa için sıkıntılara katlandı ve İsa için de en sonunda canını feda etti. Ve şunu da unutmamalıyız. Müjde bizden çok Tanrı'nın işidir kardeşler. Ve Tanrı bize lütuf gösteriyor aslında. Ve bizimle birlikte çalışmak istiyor. Bu yüzden bu yaşamda rahatımızı bozmamız gerekiyor. Eğer duyurmuyorsak kardeşler duyuralım. Ve bu dünyada bir sorumluluğumuz var. Evet, diğer sorumluluklarımız olabilir. İşimiz olabilir. Okulumuz olabilir. Bunlar önemsiz demiyorum. Ama en önemli sorumluluklarımızı da unutmayalım. Hayatlarımızda sıkıntılar içerisinden geçebiliriz. Her sıkıntının içerisinde de müjdeyi duyurmaya devam etmeliyiz. Ailenle problemlerin mi var? Ekonomik sorun mu çekiyorsun? Kardeşinle mi sorun yaşıyorsun? Müjdeyi duyurmaya devam et. Koşullar her ne olursa olsun. Koşullar uygun olsun ya da olmasın. Müjdeyi duyurmalıyız. Ve Hristiyanlık tarihine baktığımızda bununla ilgili birçok örnekler görebiliriz. Bunlardan birisi 1900'lerin ortasında yaşamış Jim Elliot adında genç bir adam. Ve bu adamın yüreğinde Güney Amerika'daki kabilelere müjdeyi ulaştırmak var. Ve bunun için dua ediyor ve oraya gitmek istiyor. Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte ekvatora gidiyor. Ve orada müjdeyi duyurmaya çalışırken oradaki kabileler tarafından mızrakla öldürülüyor. Jim Elliot ve arkadaşları. Dışarıda bakan insanlar için bu belki boşuna oldu diyebilir, değil mi? Yani gitti, öldü diyebilir. Ama Jim Elliot'ın ölümü boşuna değildi. Ve bu olay dünya çapında yayılmaya başlıyor. Ve dünyanın birçok yerinde müjdeci dua edip ve o Jim Elliot'ın gittiği yere gidiyorlar. Ve daha sonra o kabileden birçok kişi iman ediyor kardeşler. Bunun gibi birçok örnek var. En yakın 2007 yılında Zirve Yayın Evi katliamını hatırlıyorsunuz. 3 tane abimiz yani kötü bir şekilde gerçekten boğazları kesilerek öldürüldü. Ama onların ölümü de boşuna değildi kardeşler. Onların ektiği tohum bugün yeşermekte. Eski iman babalarından Tertullian'ın bir sözü var. Şehitlerin kanı kilisenin tohumudur diyor. Şehitlerin kanı kilisenin tohumu. Gerçekten öyle. Yani dünyanın neresinde eğer Hristiyanlığa karşı, inancımıza karşı bir baskı ve zulüm varsa, orada Tanrı'nın sözü hızlı bir şekilde yayılmakta olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Tanrı'nın sözüne hiçbir engel yoktur kardeşler. Tanrı'nın sözüne hiçbir güç engel olamaz kardeşler. İnancımızdan dolayı baskılar görebiliriz. Belki ileride zulüm de görebiliriz. Ama şunu unutmayalım. Müjde hiçbir zaman susturulmayacaktır. Şeytan onu susturmaya çalışsa da, zorluklar çıksa da karşımıza, ölümle tehdit edilsek bile, müjde her zaman galip gelecektir. Susturulamaz ve susturulamayacaktır kardeşler. Hayatımızda her ne sorun olursa olsun, sıkıntılar içerisinde sevinç duyalım. Ve çektiğimiz sıkıntıları Mesih'i onurlandırmak için kullanalım. Acılarımızı müjdeyi ilerletmek için kullanalım. Ve unutmayalım yani bizler Tanrı için yaratıldık. Onun yüceliği için kurtarıldık. Onun yüceliği için çağrıldık. Ve onun yüceliği içinde yaşamalıyız. Bazen bu dünyanın sesi bizleri de etkiliyor. Ama unutmamalıyız. Gerçek amacımızı unutmamalıyız. Geçen aylarda gençlerle bir film izlemiştik. Yani Cuma günü gençlik grubunda. Ve Amerika'daki hippilerin iman edişini konu alıyordu. Ve orada hayatlarındaki o boşluk aslında o gençleri bu arayışa sürüklüyor. Yani onları hippi yapan şey aslında hayatlarındaki o boşluktu. Ve daha sonra bu gençler işte sırasıyla Mesih'e iman etmeye başlıyor ve bu yayılmaya başlıyor. Ve gençlerin o boşluğu, aslında o arayışı en sonunda Mesih'e geliyordu. Ve benim dikkatimi çeken şu olmuştu aslında. Yani oradaki uyanışın en önemli sebeplerinden birisi İsa'ya duyduğu aslında tutkuydu. Onların tutkularıydı. Bu çok önemli. Bizim için de önemli. Yani o tutku sayesinde artık İsa'nın fanatiği olmuşlardı. Ve birçok hippi milyonlarca insan aslında iman etti, edip vaftiz oluyor. Yani bu bizim için de önemli. Eğer bizde, yüreğimizde gerçekten bir arzu olmazsa, gerçekten bir tutku olmazsa kardeşler, bazen anlamsız olabilecek, yani boşa gidebilecek. Hayatımız sıradanlaşabilecek, ibadetlerimiz, kiliseye gelebiliriz. Hatta Tanrı'ya hizmet edebiliriz ama tutkumuz yoksa kardeşler büyüyemeyeceğiz, ruhsal olarak büyüyemeyeceğiz. Ama eğer gerçekten tutkulu olursak, İsa'ya karşı tutku ve arzumuz olursa içimizde, işte o zaman içimizdeki o tutkuyu gördüklerinde bu bulaşıcı olacaktır. Ve müjde bu şekilde yayılmaya devam edecektir. Ve bu tutku aslında bizleri büyütür. Bu tutku, bu arzu aslında çevremize umut taşır. Çünkü insanlar kutsal kitaba bakmıyor. İnsanlar size bakıyor. İnsanlar bize bakıyor. İnsanlar bizde görecekler İsa'yı. Ve diğer önemli şeylerden birisi de aslında samimi olmaktır. Müjdeyi duyururken, müjdeyi paylaşırken samimi olmalıyız. İnsanlara sadece yüreklerini pohpohlayan sözler değil, gerçekten gerçeği onlara söyleyebilelim. Yıllar önce ben ilk iman ettiğim zamanlarda, işte o zaman heyecanlıydım böyle, herkese imanımı paylaşıyorum, herkese, tüm arkadaşlarıma falan. Sonra bir arkadaşım vardı, sevdiğim bir arkadaş. O da aslında arayıştaydı. Ona müjdeyi paylaştım. Daha sonra çocuk iman etti. İşte çocuğa dedim, işte İsa'ya iman et, hayatın güzel olacak, İsa'da sonsuz yaşam var. Hani hep böyle güzel şeyler söylüyorum. Çocuk iman ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı. Ailesinden tepki aldı, evden kovulma noktasına geldi. Çevresinden büyük tepkiler aldı. Daha sonra bana dedi ki, kardeşim sen bana hiç bunlardan bahsetmedin dedi. Daha sonra beni telefondan engelledi, sosyal medyadan engelledi. Yani şu an imanlı mı bilmiyorum ama umarım imanlıdır. Bu olay beni aslında çok etkilemişti. Gerçekten bu olay beni çok düşündürmüştü. Ve ben de artık ondan sonra bunu kilisemizde de özellikle ilk iman eden kişilere karşı direkt söylüyorum yani. Bazen biraz tuhaf olacak ama kardeşim bunları yaşayabilirsin. Şu sıkıntıları yaşayabilirsin. Hani her şeyi söylüyorum ona. Yaşayabileceği her türlü sıkıntıları söylüyorum. Bence söylemeliyiz. Çünkü eğer bu kardeş, yani eğer kişi ileride sıkıntılar yaşadığında, siz bunları söylemediğinizde size karşı güveni sarsılabilir. Ve aynı zamanda hayal kırıklığına uğrayabilir. Evet, her zaman İsa'da bir esenliğimiz var. Her zaman İsa'da bir sonsuz yaşamımız var. Ve bir gün İsa'yla o sonsuz yaşamın tadına bakacağız. Ama bu dünyada sıkıntılarımız olacak. İsa bizlere bu dünyada çiçekten bahçe vaat etmedi. Tam tersine sıkıntılarınız olacak dedi. Tam tersine zorluklar olacak dedi. Ve kutsal kitapta da açık şekilde söylüyor. Mesih'e ait yaşamak isteyen herkes zulüm görecektir diyor. Yani Efendimiz'e dikenli taç takılmışken bizler nasıl rahat yaşam bekleyebiliriz? Ve kutsal kitap açık şekilde bu yolun çetin olduğunu söylüyor. Ama sonsuza dek hamdolsun ki sürecek bir umudumuz var. Canlı bir umudumuz var. Ve şunu unutmayalım. Bu yolda esenliğe sahip olmak için Tanrı'yla derin bir ilişki yaşayalım kardeşler. Tutkulu, içten, kararlı bir iman hayat. Bizleri ayakta tutacak şeyler bunlardır. Yüreğimizde gerçekten İsa'ya karşı bir tutku var mı? Soralım. Yoksa bu sadece bir alışkanlığa mı döndü? Dikkat edelim kardeşler. Alışkanlığa dönmesin. Onun varlığından zevk alalım. Onun sözünden, onun yasasından keyif alalım. Çünkü onun varlığı, Rabbin güzelliği bu dünyadaki her şeyden daha değerlidir kardeşler. Bugün eğer kendimize soracak olursak, hayatımda beni anlatan cümle ne olurdu? Bir cümle. Yani benim için yaşamak ne demek? Benim için yaşamak popüler olmak mı? Benim için yaşamak zengin olmak mı? Benim için yaşamak kariyerim mi? Mutlu bir evlilik mi? Ya da dünyasal arzular mı? Eğer bunlarsa, işte o zaman ölüm bizim için bir kayıp olacaktır. Eğer amacınız, hayattaki amacınız bir gün zengin olmaksa, bir gün her şeyinizi, kazandığınız her şeyi kaybedeceksiniz. Eğer hayatınızda en önemli şey kariyerinizse, bir gün bir kağıt parçası olacak, anlamsız olacak. İsa dedi ki, diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden ölse de yaşayacaktır. Bugün bu soruyu kendimize soralım. Buna inanıyor muyuz? Eğer buna inanıyorsak, işte o zaman bizim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır diyebiliriz. Hayatlarımızı gelin ona verelim. Gelin hayatımızın merkezine Mesih'i koyalım. Gelin Tanrı'nın sevgisini bu ülkede gerçekten cesarete, sevgiye, umuda ihtiyacı olan kişilere ulaştıralım kardeşler. Rab bizi bu ülkede kullanmak istiyor. Ve Rab bize büyük bir amaç veriyor. Ürün bol, işçi az. Ve bugün vaazımı bitirmeden önce yani sizlere şunu söylemek istiyorum. Burada belki Davut sen daha fazla İncil getirebilirsin. Yani giderken her birimiz birer tane İncil alalım ve bu hafta çevremize, arkadaşımıza verelim, paylaşalım. Ya oradaki müjde kağıtlarını da alabilirsiniz. Ve gelin bu ülkede müjdeyi ilan edelim kardeşler. Gelin bu ülkede İsa'yı ilan edelim kardeşler.